Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Hastane. Yazarı Arthur Hailey. Özgün adı Final Diagnosis. Çevirmeni Aydil Balta. Türü roman. E yayınları 2. baskı Eylül 1972. ISBN numarası yok. Bu kitap 463 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mayıs 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kitabın kapak resminde bir doktor suratı, stetoskoplar var ve suratın üzerine bir kadın memesi, kalçalar, dişler, kollar karikatürize edilmiş yani. Arka kapak. Arthur Hailey 1920 yılında İngiltere'de doğdu. İkinci Dünya Savaşı'na İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak katıldı. Savaştan sonra Kanada'ya geçti. Yazdığı televizyon oyunlarıyla ilk ününü yaptı. 1966 yılında ailesiyle Kaliforniya'ya yerleşen Hailey artık orada yaşamaktadır. İlk romanı bir hastanenin hikayesi olan Son Teşhis'tir. En ünlü iki eseri ise Havaalanı ve Otel'dir. Hailey'in romanlarından üçü filme çekilmiş, bunlardan Otel ülkemizde gösterilmiştir. 1970-71 sinema mevsiminde Amerika ve Avrupa sinemalarında gösterilen Havaalanı ise istatistiklere göre son yılların en çok iş yapan filmidir. Richard G. McManus ve Herbert Brodkin'e bir şükran borcu olarak. Bu romanın kişileri hayal ürünüdür. Gerçek, canlı ya da ölü kişilerle herhangi bir benzerlik yalnızca rastlantıdır. Birinci bölüm. Bunaltıcı bir yaz günü, vakit öğleye doğru. Üç eyalet hastanesinde hayat, açık denizdeki bir adanın çevresini dolanan akıntılar gibi bir canlanıp bir duruluyordu. Hastane dışında Pensilvanya eyaletine bağlı Burlington şehrinin ahalisi, gölgede 45 derece sıcaklık ve %78 rutubette ter döküyordu. Aşağıda hiç gölgelik yeri ve bir tek ısı ölçeri bulunmayan dökümhanelerin, garın oralarda biri ısıyı ölçmek zahmetine katlansa sıcaklığın çok daha yüksek olduğunu görürdü. Hastanenin içi dışarıdan serindi ama bu da yetmiyordu. Hastalar ve görevler arasında ancak en zenginler ya da en hatırlılar soğuk hava tertibatı bulunan odalarında bu dertten kurtulabiliyorlardı. Birinci kattaki hasta kabul servisinde de soğuk hava tertibatı yoktu. Madge Reynolds gözünden sabahtan beri 15. kağıt mendili çekiyor, yüzünü kurularken odayı hemen terk etmenin ve koku giderici ilacı yeniden sürmenin sırası geldiğini düşünüyordu. 38 yaşında Miss Reynolds hasta kabul servisi şefiydi. Kadın sağlığı konusundaki yayınların da hastasıydı. Dolayısıyla da temizlik yönünden eksiklik duymaktan nefret eder, hava iyice ısınır ısınmaz çalışma odasıyla koridorun öbür ucundaki kadınlar tuvaleti arasında devamlı gidip gelmeye koyulurdu. Yine de önce öğleden sonra hastaneye kabul edilmesi gereken 4 hastaya yer bulmanın daha doğru olacağına karar verdi. Birkaç dakika önce koğuşlardan önüne taburcu olanların fişleri gelmişti. Miss Reynolds'ın tahmin ettiği 24 kişi yerine 26 hasta taburcu edilmişti. Bu farka geceki 2 ölüm eklenince hemen hastaneye kabul edilmeyi bekleyen uzun hasta listesindeki ilk 4 kişiye yer açılıyordu. Bir yerde Burlington şehrinin 4 aile yuvasında 4 hasta bu çağrıyı ya kuşku ya da umut içinde bekliyordu. Çağrı kendilerine ulaşır ulaşmaz ihtiyaç duydukları eşyaları kapıp tıp biliminin 3 eyalet hastanesinde uygulanan şekline kendilerini bırakacaklardı. Elinde 16. kağıt mendili tutan Miss Reynolds önündeki defteri açtı, ahizeyi eline aldı ve numaraları çevirmeye koyuldu. Şu sıra arı kovanı gibi işlemekte olan aynı katın öbür kanadındaki hariciye kliniğinde sıralarını bekleyen hastalar görevli memurlardan daha mutluydular. Bekleme salonuna açılan altı muayene salonundan birine girdiklerinde soğuk hava tertibatının nimetlerinden yararlanacaklardı. Bu salonlarda altı doktor şehrin aşağı kesimindeki kendi arsası üzerinde kurulmuş tıp sanatları evinin muayene ücretlerini ödeyemeyen ya da ödemek istemeyen hastaları muayene ediyorlardı. Ailesi üstüne geldikçe düzensiz olarak hamallık yapan ihtiyar Rudy Hermond sakin ve rahat yere gevşeyerek yayılmıştı. Kulak boğaz burun uzmanı Dr. McEwan da bu arada gitgide artan sağırdığının nedenlerini bulmaya çalışıyordu. Aslında bu sağırlık Rudy'yi pek fazla rahatsız etmiyordu. Hatta ara sıra ustabaşı gördüğü işin yerine başka bir şey yaptırmak ya da daha çabuk çalışmasını söylemek istediğinde sağırlığının büyük faydasını da görüyordu. Ama Rudy'nin büyük oğlu ihtiyarın kulaklarını bir doktor tarafından görülmesine karar vermişti. Bu nedenle gelmişti hastaneye. Doktor McEwan hareket halindeydi. Otoskopunu ihtiyar Rudy'nin kulağından çekerken biraz sinirliydi de. ''İçindeki pisliği biraz yıkasanız zarar gelmez.'' dedi kendisine pek rastlanmayan sert bir sesle. Ama o sabah önceki gece başlayan aile masrafları konusundaki tartışmayı karısı kahvaltı masasında da sürdürmüş. Bu da doktoru öyle kızdırmıştı ki yeni Oldsmobile arabasını garajdan çıkarırken gaza bastığı gibi sağ arka tamponu akordiyona çevirivermişti. Rudy sevimli yüzünü ona çevirip sordu. ''Nedir doktor?''
''Biraz temizleseniz diyordum, fena ol... Aman, önemli değil.''
McEwan kendi kendine ihtiyarın durumunun yaşlılıktan mı yoksa küçük bir tümörden mi ileri geldiğini düşünüyordu. Olay merakını uyandırmıştı. Mesleki ilgisi öfkesinin üstüne çıkmaya başlamıştı bile. ''Ne dediğinizi duymadım.'' diye üstleniyordu ihtiyar adam. McEwan sesini yükseltti.
''Önemli değil dedim size, düşünmeyin artık.''
Parladığı için biraz utanıyordu şimdi. Rudy'nin sağır oluşuna sevinmişti neredeyse. İç hastalıkları kliniğinde vücutça hatırı sayılır bir görünüşü olan iç hastalıkları uzmanı Dr. Toynbee sigarasının izmaritinden bir yenisini yakıyor ve karşısında oturan hastaya bakıyordu. Bunu yaparken midesinde hafif bir ekşime hissetti ve bir iki hafta Çin mutfağından ağzına bir lokma atmamaya karar verdi. İki davette bulunması gerektiğinden bu haftanın önemi yoktu. Gelecek salı günü de ağzının tadını bilenler kulübü bir yemek vereceğinden onu da önemsemiyordu fazla. Böylece düşünüp teşhisini koyunca gözünü hastasına dikti ve sert bir sesle
''Boyunuza göre kilonuz çok fazla.'' dedi. ''Yağ birikimi büyük, sizi perhize sokacağım. Sigarayı da bıraksanız iyi edersiniz.''
Uzmanların biriktiği yerin 100 metre ötesinde hastanenin arşiv bölümü şefi Miss Mildred tıklım tıklım dolu koridor boyunca telaşla yürürken bol bol terliyordu. Sıcaktan çektiği bir yana ilerideki köşeyi dönen avının peşinden koşması gerekliydi. ''Doktor Pearson, Doktor Pearson!'' Patolojik anatomi laboratuvarı şefine yetiştiğinde adam durdu. İçtiği koca proyu ağzının öbür ucuna itti ve öfkeyle
''Ne var?'' dedi, ''Ne var?''
52 yaşındaki yüksek topuklarıyla bir elliği zor bulunan ihtiyar kız, Dr. Pearson'ın çatılan kaşları ve somurtuk yüzü karşısında ürperdi. Ama dosyalar, klasörleri ve fişler onun bütün hayatıydı, cesaretini topladı. ''Şu otopsi raporlarının imzalanması gerek Dr. Pearson, sağlık kurulu birkaç suret daha istiyor.''
''Başka sefere, şimdi acelem var.''
Dr. Pearson kibirli görünüşün doruğundaydı. Miss Mildred yine de pes etmedi. ''Rica ederim doktor, bu iş birkaç dakikanızı alır. Oysa ben 3 gündür harıl harıl sizi arıyorum.'' Pearson boyun eğdi istemeyerek. Kağıtları ve kadının uzattığı tükenmez kalemi aldı. En yakın masaya gitti ve imzasını atarken homurdanmaya devam etti.
''Bana ne imzalattığınızı bile bilmiyorum. Nedir söz konusu olan?''
''Hovdun olayı Dr. Pearson.''
Pearson hala homurdanıyordu. ''Öyle çok olay var ki hatırlamıyorum.''
Miss Mildred sabırla hatırlattı. Bir uluğun tepesinden düşüp ölen işçi, hatırlarsınız işverenler düşüşün kalp krizi sonucu meydana geldiğini söylemişler. Aksi halde aldıkları koruma tedbirlerinin buna engel olacağını savunmuşlardı.
Pearson homurdandı. Evet. İmza atmaya devam ederken Miss Mildred olayı özetlemeye devam ediyordu. Bir işe başladı mı sonuna kadar gitmeyi ve her şeyi düzenli olarak bırakmayı yeğlerdi.
Ama otopsi adamın kalbinin sapasağlam olduğunu ve düşüşe yol açacak başka hiçbir fiziki neden bulunmadığını ortaya koydu.
Bütün bunları biliyorum.
Özür dilerim doktor, sanıyordum ki...
Bir kazaydı bu. Dul karısına maaş bağlamaları gerekir.
Pearson görüşüne ekledi, prosunun yerini değiştirdi ve neredeyse kağıdı yırtarcasına bir imza daha attı. Laboratuvar şefinin kaç gündür diken gibi ve kır saçlarını fırçalamadığını düşünen Miss Mildred kendi kendine kravatında her zamankinden çok yumurta lekesi var diye söylendi. Joe Pearson'ın dış görünüşü hastanedeki konuşmalarda ya tiksintiye ya da alaya yol açardı. Karısı 10 yıl önce ölmüştü. O günden beri de yalnız yaşıyordu ve kılığı gitgide kötüleşmişti. Şimdi 66 yaşında bir hastanenin önemli kliniklerinden birinin şefi yerine bir serseriyi andırıyordu. Beyaz gömleğinin altında Miss Mildred ilikleri ve kol kenarları partallaşmış bir yün yelek görüyordu. Yelekteki iki koca leke de asit dökülmesi sonucuydu herhalde. Buruşuk, torbayı andıran pantolonu çoktandır boyanmayı bekleyen derisi çatlak papuçlarının üzerine düşüyordu. Joe Pearson son kağıdı da imzaladı ve neredeyse düşmanca desteği ufak tefek Miss Mildred'a doğru uzattı.
Artık gerçek işimi görebilirim herhalde ha? Ne dersiniz?
Prosu sırayla yukarı kalktı ve aşağı indi. Bunun sonucunda külünün yarısı üzerinde, yarısı da pırıl pırıl cilalı muşambaya döküldü. Pearson genç bir adamın başvuramayacağı ölçüde terbiyesizlikler yapacak kadar uzun süredir bu hastanedeydi. Kısa aralıklarla hastane koridorlarına asılmış bulunan sigara içmek yasaktır tabelalarını görmezlikten gelecek kadar uzun bir süre... Kısa bir selam verdikten sonra aşağı inmek niyetiyle asansöre doğru yürüdü. Ama iki asansör de üst katlardaydı. Öfkeli bir nara koyverip merdivene yöneldi ve kendi bölümüne giden basamakları koşarak indi. Üç kat yukarıdaki cerrahi bölümünde hava daha sakindi. Bölümün tümünde ısı ve nem dikkatle kontrol ediliyordu. Yeşil gömleklerinin altına iç çamaşırlarından başka şey giymeyen operatörler, stajyer, hasta bakıcılar burada rahatça çalışabiliyorlardı. Operatörlerin bazıları günün ilk ameliyatlarını bitirmişler, sonrakilere başlamadan önce bir fincan kahve içmek üzere dinlenme salonuna geçiyorlardı. Mikroptan arınmış ve hastanenin geri kalan bölümünden ayrılmış bulunan ameliyathaneler koridorun iki yanında sıralanıyordu. Hemşireler henüz ayılmamış olan hastaları sedyelerle çıkarıyor ve kendilerine gelecekleri iki büyük salondan birine götürüyorlardı. Yataklarına nakledilecek hale gelene kadar ameliyattan yeni çıkan hastalar orada müşahede altında tutulacaklardı. Sıcak kahvesinden bir yudum çeken ortopedist Lucy Granger, önceki gün satın aldığı Volkswagen arabayı övüyordu.
Doktor Bartlett dostça, özür dilerim Lucy diyordu ona, ama korkarım parkta arabanı çiğneyip geçtim galiba.
Önemi yok Jill diye cevap veriyordu kadın. Altına çektiğin Detroit canavarının çevresini dolanmak, ihtiyaç duyduğun beden hareketlerini yapmayı sağlar.
Genel cerrahi uzmanı Doktor Bartlett tertemiz ve pırıl pırıl olmadığı görülmemiş krem rengi bir kadillağın sahibiydi. Bu da tartışmasız hastaneye bağlı doktorların en iyi giyinenlerinden biri olan araba sahibinin şıklığına mükemmel uyuyordu. Bartlett aynı zamanda hastane görevlileri arasındaki tek sakallı doktordu. Her zaman bakımlı, konuştuğu sıra Lucy'nin büyüleyici bulduğu biçimde aşağıdan yukarıya doğru oynayan küçük bir sivri sakalı vardı. Kent O'Donnell sağa sola uğrayarak yanlarına geldi. Kent O'Donnell cerrahi bölümü şefi aynı zamanda da sağlık kurulu başkanıydı. Bartlett ona seslendi.
Kent, ben de sizi arıyordum. Gelecek hafta hemşirelere bir konferans vermem gerekiyor.
ergin kişilerde bademciklerin alınması konusunda solunuma, nefes borusu iltihabı ve zatürre ile ilgili renkli resimlerin var mı? O'Donnell öğretici resimler koleksiyonunu kafasından geçirdi. Bartlett'in neden söz ettiğini biliyordu. Ergin kişilerde bademciklerin alınması sonucu ara sıra rastlanan az bilinen sonuçlardan. Meslektaşlarının birçoğu gibi ameliyat sırasında büyük bir dikkat gösterilse bile ufacık bir bademcik parçasının operatörün pensinden kurtulup akciğere inebileceğinin ve orada bir iltihap meydana getireceğinin bilincindeydi. Bir otopsi sırasında alınmış bu olayları canlandıran bir dizi nefes borusu ve akciğer resmi bulunduğunu biliyordu. Bartlett'a cevap verdi. Sanırım ihtiyaç duyduğunuz şeyler bende var. Bu akşam ararım. Bunun üzerine Lucy Granger bir öğüt verdi. Elinizde nefes borusu fotoğrafı yoksa bir göden bağırsağı yani rektum fotoğrafı da verebilirsiniz ona. Aradaki farkı göremez nasılsa. Odayı bir kahkaha tufanı kapladı. O'Donnell bile gülümsedi. Lucy ile iki eski dosttular. Zaman ve fırsat bulsalar bu dostluğu daha ileri götürüp götüremeyeceklerini de düşündüğü olmuştu. Onu pek çok yönden beğeniyordu. Özellikle de çoğunlukla erkeksi bir dünya sayılan tıp dünyasında görüşlerini savunma biçiminden ötürü. Yine de Lucy kadınlığından bir şey yitirmiyordu. Şu sıra sırtındaki gömlek bütün diğer doktor kadınlar gibi ona da neredeyse biçimsiz, kadınlığını göstermeyen bir görünüş veriyordu. Kapıyı vurup gürültüsüzce içeri giren bir hemşire onu düşüncelerinden ayırdı. ''Doktor O'Donnell, hastanızın ailesi sizi bekliyor.'' ''Hemen geleceğimi söyleyin.'' Vestiyere geçti ve gömleğini çıkardı. O gün tek ameliyatı bulunduğundan şimdilik cerrahiyle ilişkisi kalmamıştı. Hastanın ailesini de yatıştırdıktan sonra başarıyla adamın böbreğindeki taşları almıştı. Sonraki ziyareti hastane yöneticisine yapacaktı. Cerrahi bölümünün üzerinde 48 numaralı özel odada George Andrew Danton sıcak ya da soğuktan rahatsız olma yeteneğini hepten yitirmişti. Ölümün 15 saniye berisindeydi. Hastanın bileğini tutan Dr. McMahon kalbin durmasını beklerken hemşire Miss Penfield penceredeki ventilatörü son hızla çalıştırıyordu. Çünkü hastanın ailesinin varlığı odanın havasını da yanılmaz hale getirmişti. Hemşire iyi bir aile olduğunu düşünüyordu bunun. Sessizce ağlayan hastanın karısı başını çevirmiş, omuzları kuru hıçkırıklarla sarsılan büyük oğul yanaklarından aşağı, sessiz gözyaşları süzülen daha genç bir kız. ''Öleceğim zaman'' diye düşündü Elaine Penfield. ''Umarım ardımdan ağlayacak biri bulunur.'' Bir ölünün ardından yapılacak övgülerin en iyisidir bu. Doktor McMahon cansız bileği yatağın üzerine bıraktı ve diğerlerine baktı. Sözlerin gereği yoktu. Miss Penfield hemen ölüm saatini not etti 10:52. Koridor boyunca uzanan diğer özel odalarda günün en sakin saatiydi bu. Sabah alınması gereken ilaçlar dağıtılmıştı. Doktorların ziyareti sona ermişti. Öğle yemeğine kadar bütün hastanede hareket azalacak, yemekle birlikte yine yoğun bir çalışma başlayacaktı. Birkaç hemşire sıcak kahve içebilmek için kafeteryaya inmişti. Yerlerinde kalan diğerleri bakmakla görevli oldukları hastanın durumunu not ediyorlardı. Miss Wilding, hasta bir kadının ateşini gösteren kağıda şunları yazmıştı. Devamlı mide ağrılarından şikayetçi. Bir satır daha eklemek üzereyken durdu. Sabahtan beri ikinci kere hemşire Wilding, 56 yaşında kır saçlı hastanenin en eski hemşirelerinden biri, elini üniformasının cebine attı, hasta mektuplarıyla birlikte masasına bırakıldan bu yana iki kere okuduğu mektubu aldı. Açarken genç bir kızla kol kola poz veren küçük rütbeli subay resmini gördü arada. Mektubu okumaya başlamadan önce bir süre resme baktı. Şöyle başlıyordu mektup. ''Sevgili anneciğim, bu seni şaşırtacak biliyorum. Ama San Francisco'da bir genç kıza rastladım ve dün evlendik. Bir bakıma senin için bunun büyük hayal kırıklığı olacağını biliyorum. Çünkü her zaman düğünümde bulunmak istediğini söylemişsindir.'' Ama beni anlayacağına inanıyor ve... Mektubu yarıda bırakan hemşire Wilding pek az gördüğü oğlunu düşünmeye koyuldu. Boşandıktan sonra Adam'ı üniversite çağına kadar tek başına büyütmüştü. Sonra Annapolis, dipnot deniz harp okulu, birkaç hafta sonu tatili, kısa yaz tatilleri ve savaşta deniz kuvvetleri izlemişti birbirini. Artık bir erkek doğulu ve başka birine aitti. O gün daha sonra oğluna sevgi ve mutluluk dilekleriyle dolu bir telgraf çekecekti. Yıllar önce Adam hayatını kazanmaya başlar başlamaz hemşireliği bırakacağını düşünmüş ama bunu hiç yapmamıştı. Şimdi de bu tarihi öne almasını gerektirmeyecek kadar yaklaşmıştı emekliliği. Mektupla resmi üniformasının cebine soktu ve bıraktığı kalemi yeniden eline aldı. Özenli bir yazıyla kağıdın üzerine ekledi. Hafif kusma ve diyare. Doktor Rubens uyarıldı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.